Ayrım 11, Mafya, Yeraltının Kriminal Efendileri, Atilla Akar, sayfa 124. Mafya faşizmden intikamını alıyor. USA patentli kriminal demokrasinin Sicilya çıkartması. Hiç hoşuma gitmiyor, bu insanlar çılgın. General George S. Patton. İkinci Dünya Savaşı'nın en kritik günleriydi. Müttefik kuvvetler Avrupa'nın belli bölgelerine çıkartma yapma hazırlığı içindeydiler. Fakat çıkartmanın yapılacağı yer kadar çıkartma yapılacak yerdeki halkın karşı koyma gücü ve işbirliği de önemliydi. Bunun için oldukça titiz davranıyorlardı. Seçilen hedeflerden birisi de Sicilya'ydı. Adanın ele geçirilmesi hayati önemdeydi ve mümkün olan en az kayıpla adaya çıkmaları gerekiyordu. Fakat adada hazır ve işbirliği yapabilecekleri bir yeraltı direniş örgütü yoktu. Bunun için Amerikalılar ilginç bir yerden yardım isteyeceklerdi. Bu adres mafyaydı. Mafya Sicilya'da bu boşluğu doldurabilecek yegane güçtü. Aynı amaçla ilginç bir ismin kapısını çalacaklardı. Bu kişi Amerika'da yeni mafyanın temsilcisi, Cosa Nostra'yı reformcu bir şekilde merkezi bir yapıya kavuşturan ama uzun yıllardır fuhuş ağı kurmaktan dolayı hapis yatan Lucky Luciano'ydu. Bir zamanlar New York'un ünlü ve lüks Waldorf Astoria Oteli'nde kalan, şimdi aynı eyaletin Dannemora cezaevinde bulunan küçük hücresinde cezasını çekmekteydi. 1936 yılından beri hapis yatmakta olan Luciano neredeyse unutulmuş gibiydi. Ancak Sicilya'ya çıkartma planlarının yapılmaya başlandığı 1942 yılında Luciano birdenbire hatırlanıverecekti. Aslında Luciano'nun hatırlanmasının sebebi önceleri bambaşkaydı. Aynı dönemde New York rıhtımlarında Alman casuslarının sabotajlar yapacağı bilgisi Amerikan Deniz Kuvvetleri İstihbarat Birimine yani ONI'ye ulaşmıştı. Hatta Normandiya isimli gemiye yönelik bir yakılma girişiminde bulunulacaktı. Dipnot, kimi yorumlara göre bu Luciano'nun dolayısıyla mafyanın bir komplosuydu. Luciano adamlarına sahte sabotaj tertipletip devletin ilgisini üzerine çekmek istemişti. En sonunda kapısını çalacaklarını ve kendisine muhtaç kalacaklarını biliyordu. Hapisten kurtulmanın tek yolu buydu. Bu iddia şöyle dile getiriliyordu. Aslında Luciano'nun pazarlık sırasında devleti aptal yerine koyduğu çok açıktır. Normandiya'yı yakanlar hiçbir zaman bulunamadı. Hatta Alman istihbaratının savaş sırasındaki kayıtlarının kitap olarak yayımlandığı ve herkesin bir casus öyküsü satmaya çalıştığı günümüzde bile sorumlular ortaya çıkarılamadı. Yangını Cenovalı dok işçilerinin çıkarmış olması çok muhtemeldi. Zaten olay yerinde bulunan Alman paraları da komik denecek kadar uydurma kanıtlardı. Plan Luciano'nun işiydi. Onun kontrolündeki rıhtımın Alman sabotajcıları tarafından değil, Cenovalı adamlar tarafından yakılmış olması çok daha büyük bir ihtimaldi. John Jacob Nutter, CIA'nın Karanlık Operasyonları. Güncel Yayıncılık, sayfa 258. Oysa rıhtımlar Luciano'nun adamlarının elindeydi ve alınabilecek herhangi bir polisi önlemden çok daha etkiliydiler. Sonunda devletle Luciano arasında kuryelik görevi avukatı Moses Polakoffa'ya düşmüştü. Patronuna devletin gizli birimlerinin ricası iletilince Lucky Luciano bunu bir fırsat olarak algıladı. Hiç düşünmeden kabul etti. Artık cezaevindeki hücresi önemli kişiler tarafından ziyaret edilir olmuştu. Luciano'nun adamları sabotaj girişimlerini önlediler. Mafya istihbarat servislerinin partneri olurken Luciano da aslında ne kadar yurtsever bir kişi olduğunu ispatlamıştı. Dipnot, bu konuda daha ayrıntılı bilgi için kitabın Analiz İstihbarat Servislerinin Mafya ile Tehlikeli Flörtü başlıklı bölümüne bakınız. Sınavı geçen Luciano'dan devletin çok daha önemli bir ricası daha olacaktı. O da Sicilya'daki mafya donları ile temas kurup yapılması planlanan çıkartmada mafyanın aktif desteğini sağlamaktı. Mussolini'nin faşizmi Sicilya'da mafyanın defterini dürmüştü belki ama mafyozolar yok olmamışlar, sinmişlerdi. Sadece uygun bir fırsat arıyorlardı. Atlantik'in öte yakasındaki gelişmeler durumu birdenbire değiştirecekti. Ödül olarak ise koşulları çok daha rahat olan Albany'deki Great Meadow cezaevine nakledilmişti. Tam bu esnada Luciano bir kere daha hatırlanacaktı. Bu kez istenen Luciano'nun Sicilya'daki mafya ile kontak kurması ve desteklerini sağlamasıydı. Bu onun için çocuk oyuncağıydı. Özellikle de Sicilya mafyasının en önemli ismi Don Calogero Vizzini ile yakın dostlukları vardı. ABD istihbarat görevlileri ile Luciano arasında defalarca görüşmeler yapıldı. Dipnot, öne sürülen bir iddiaya göre Luciano cezaevinden gizlice çıkartılmış ve görüşmelere bizzat katılmıştı. Ancak bu iddia hiçbir zaman kesinlik kazanamadı. Sonunda gereken bütün bağlantılar kurulmuş ve artık Husky hareketi için geri sayım başlamıştı. Dipnot, Müttefik Kuvvetler Genel Komutanlığınca çıkarma planının resmi kod adı. İneklerle yük arabaları 10 Temmuz'da orada olacak. Çıkarmadan kısa bir süre önce Don Calogero Vizzini'nin Villalba'daki çiftlik evinin yakınlarında bir Amerikan uçağı göründü. Uçak birkaç tur attıktan sonra bir paket bıraktı. Paket hemen Vizzini'nin adamlarınca bulundu ve kendisine teslim edildi. İlginç olan paket açıldığında içinden üzerine bir L harfi bulunan ipek sarı bir mendil çıkacaktı. Ayrıca bir de not vardı. İneklerle yük arabaları 10 Temmuz'da orada olacak. Bu aslında şifreli bir mesajdı. Mesajdaki inekler Amerikan ordusu, yük arabaları ise Amerikan tanklarını simgeliyordu. Mesajı alan Vizzini hemen özel bir ulakla mesajı mafyanın bölgedeki diğer lideri Cenco Russo'ya gönderdi. Her şey hazırlanmıştı. Mafya çıkartma günü cephe gerisinden Amerikalıların işini kolaylaştıracak ne varsa yapacaktı. Peki ama mendildeki L harfi ne anlama geliyordu? O da Luciano'nun dostu Vizzini'ye kişisel imzası gibiydi. Mafyanın ufacık merkezine gökten düşen şifreli ileti işte şimdi bir açıklık kazanır ve tabii bu L harfi çıkartma birliklerine kayıtsız şartsız yardımda bulunmaları için Lucky Luciano'nun mafyaya yeşil ışık yakmasıdır. Lucky'nin Luciano'nun L'siyle. Dipnot, René Victor Files, Jean-Pierre Umbro Horis, Gerçeğin Arkası. Sayfa 9. Günü geldiğinde yani 10 Temmuz'da Amerikalılar umduklarından çok az bir direnişle karşılaşarak Sicilya'ya ayak basarlar. Yüzlerce müttefik gemisi Sicilya kıyılarına yanaşmış, ayrıca binlerce paraşütçü ada içlerine indirilmişti. Hepsine rehberlik eden mafyaydı. Ayrıca istihbaratı mafya toplayacak ve önemli noktaları onlara mafya gösterecekti. O kadar ki ayrıca çoğu mafya mensubuna Amerikan ordusu üniformaları giydirerek operasyonlara aktif olarak katılmalarını sağlayacaktı. En sonunda da adadaki 200 bin kişilik bütün İtalyan birlikleri teslim olacaktı. Aslında 48 saat içinde durum belli olmuştu. 16 Ağustos'ta ise ada tümüyle ele geçirilmiş bulunmaktaydı. Müttefikler bu kadar kısa sürede ve çok az bir zayiatla çıkarmayı başarmalarını mafyaya borçludurlar. 1943 yazında Sicilya'nın güney kıyılarına çıkan müttefikler, kendilerinden önce işleri düzenleyen yüzlerce mafyacıyı izleyerek köyden köye geçip adayı çabucak ele geçirmişlerdi. Özellikle Castellammare gibi batı kasabalarında büyük gösterilerle karşılanmışlardı. Yalnızca doğu bölgesinde ilerleyen İngiliz ve Kanada birlikleri Alman ve İtalyan savunmasıyla karşılaşmışlar, ancak sivil sabotajlar sonucu bu direnmeler hemen kırılmıştı. Ada 5 hafta içinde müttefiklerin eline geçmişti. Savaş müttefikler tarafından İtalyan yarımadasına kaydırılınca subaylar köy ve kasabalardaki kilit noktalara militan olan antifaşistleri atamışlardı. Bu kişiler de genellikle mafya üyeleriydi. Dipnot, Gay Talase, Babaya Saygı, E-Yayınları, sayfa 125. Öte yandan ABD'de hemen bir mafyayı aklama ve övme kampanyası başlatılmış, dünün katilleri şirin yurtseverler olarak pazarlanır olmuştu. Örneğin 17 Temmuz 1943'te New York Herald Tribune'da şöyle bir yazı çıkmıştı. Mafya düşünüldüğünden çok daha iyi. Sicilya'da Amerikan, İngiliz ve Kanadalı askerleri mafyozolardan daha cesur olmadığına ikna oldular. Mafyozolar sayesinde istiklal gerçekleştirilebildi. Dipnot, Emine Çaykara, Dünden Bugüne Değişen Yüzüyle Mafya, sayfa 43. Öte yandan Sicilya halkı ise mafyanın talimatları doğrultusunda Amerikan kuvvetlerini büyük bir sevinç gösterisiyle karşılayacaklardı. Yenilen İtalyan ordusu onların düşmanı olmuş, gelen Amerikalılar ise sanki kendi orduları gibi karşılanmıştı. O kadar ki müttefik komutanları bile barikat ve pusularla karşılaşacaklarını umarken beklemedikleri biçimde tezahüratlarla karşılanmalarına şaşırmış bulunuyorlardı. İngiliz ve Amerikan birliklerini memnuniyetle karşılayan kalabalıklar elle boyayarak İngiliz ve Amerikan bayrakları yapmışlardı. Oysa pencerelerde sarı veya sarı beyaz örtüler de görülmekteydi. Bunlar Sicilya'nın renkleriydi. Kalabalıklar müttefikleri İtalyan topraklarını işgal eden güçler olarak görmek yerine Terra Sicula'nın yani Sicilya toprağının kurtarıcıları olarak selamlıyordu. Müttefikler bir yıl sonra Napoli ve Roma'da da sevinçle karşılanacaklardı. Fakat asla aynı şekilde olmayacaktı bu. Temmuz 1943'te Sicilyalılar sadece savaş, faşizm ve Alman işgalinden değil, aynı zamanda İtalyan olmaktan da bıkmış olduklarını gösteriyorlardı. Dipnot James Fentress, Devrim ve Mafya Sicilya Topraklarında Ölüm. Amerikan birlikleri Villa Bay'a girdiklerinde ise onları Don Calogero Vizzini karşılamıştı. Cebinde ortasında L harfi olan sarı ipek bir mendil taşıyordu. Evinin kapısında gelen tanklardan birine bindi ve soluğu Amerikan karargahında aldı. Önlerinde halen güçlü bir İtalyan savunması vardı. Mafya işe hemen el attı ve ertesi günlerde İtalyan birliklerinde firarlar büyük bir hızla artmaya başladı. İddialara göre bunu da mafya organize etmişti. Tek tek çadırları dolaşan mafyozalar askerleri savaşmamaya ikna etmiş, sivil giysiler ve para dağıtmış, ayrıca saklanacakları yerler sağlamıştı. Dipnot Murat Çulcu Dünyamızı Saran Mafya Cilt 2 Sayfa 537. Don Calogero Vizzini bir hafta sonra evine döndüğünde artık krallar gibiydi. Dipnot, Amerikalılar Vizzini'ye ayrıca onursal albay rütbesi vermişlerdi. Lüks bir Amerikan arabasında kendisine iki Amerikalı subay refakat ediyordu. Kasaba halkı ise yaşasın Don Carlo diye bağırıyordu. Onu hemen kasabanın belediye başkanı yaptılar. Don Calogero, Hristiyan demokratlar güçlenmeden önce bir süre ayrılıkçı hareketi destekledi. Hatta yakasında 49 yazan bir rozetle dolaşıp durdu bir süre ortalarda. Sicilya'nın ABD'nin 49. eyaleti olmasını arzuluyordu çünkü. Bu yeni durumdan en çok karlı çıkan elbette ki mafya olacaktı. Öncelikle müttefiklerle yaptığı işbirliği sayesinde adada kaybettiği iktidarına yeniden kavuşacaktı. Ayrıca yeniden oluşturulan bürokrasiye ne kadar mafyozo varsa onlar atandı. Listeleri Don Calogero Vizzini hazırlıyordu. Onlar şimdi Amerika'nın antifaşist dostları olmuşlardı. Üstüne savaş koşullarının getirdiği kıtlık ortamında Amerikan ordu depolarından çaldıkları mallarla yarattıkları kara borsa piyasası ile milyonlarca liret kazanacaktı. Fakat bütün bu yakın işbirliğinin çok daha önemli sonuçları olacaktı. Hemen arkasından gelen soğuk savaş şartlarında Hristiyan demokratlarla bütünleşen mafya, komünizm tehlikesine karşı antikomünist provokasyon ve saldırılarda defalarca vurucu güç olarak kullanılacaktı. Peki bu arada Amerika'da hapis yapmakta olan Lucky Luciano bu anlaşmadan nasıl bir yarar sağlayacaktı? Elbette hapisten salıverilmek biçiminde. Af istiyordu ama reddedildi. Vali Thomas E. Davy buna direnmişti. Ancak çok geçmeden cezası 10 yıla indirildi. Yattığı süre cezasına sayıldı ve salıverildi. 8 Şubat günü serbest bırakıldı ve ertesi gün New York Ellis adasındaki Brooklyn'deki rıhtıma götürülüp sınır dışı edildi. Orada mafyadan dostları kendisini bekliyordu. Ufak bir veda partisi düzenlediler. Ve Luciano İtalya'ya giden bir gemiye bindirildi. Artık özgürdü. Dipnot, Luciano İtalya'ya gittikten sonra da uslu durmadı. Uyuşturucu organizasyonuna girdi. İtalya'dan örgütünü idare ediyordu. Verdiği emirlerle birçok kişiyi öldürttü. Sık sık Küba'ya gidip Havana'daki kumarhane ve otel işlerini organize ediyordu. 26 Ocak 1962 günü İtalya'da gözaltına alındı. İfadesini verdi ve sonra kendisi hakkında film çekmek isteyen yapımcı Marius Goş'u karşılamak üzere havaalanına gitti. Yolcusunu beklerken barda bir meyve suyu içti. Ardından tam onunla buluşmuş ve el sıkışmıştı ki birden sendeledi ve düştü. Resmi rapora göre kalp krizi geçirmişti. Ancak ölümündeki kuşkular üzerine spekülasyonlar sürdü. Analiz, istihbarat servislerinin mafya ile tehlikeli flörtü. Mafya ve CIA gizli iş gören ve mensupları sadakat yemini eden, biri sözde ülkenin güvenliği için, diğeri yalnızca örgütlerinin güvenliği için, bu iki kurumun birlikte çalışıyor olabilmeleri bu ülkede görülmemiş bir olay değildir. Fakat bu gerçek onların işbirliklerini daha az çirkin kılmaz. Pete Brewton. Mafya ve Amerikan İstihbarat Servislerinin işbirliği önce OSS, Stratejik Hizmetler Bürosu olarak Sicilya çıkarması esnasında gelişti ve ardından CIA olarak İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında başlayan tüm Soğuk Savaş yılları boyunca sürdü. Sicilya çıkartması ilişkinin tohumlarının atıldığı ve giderek organik bir boyut kazandığı sürecin başlatıcısı oldu. Zamanla bu kankalık ilişkisi o kadar aleniyet kazandı ki ardından gelişen birçok gizli operasyonla adeta resmiyete kavuştu. Her iki örgüt de giderek daha fazla yakınlaştı ve birbirlerinin daha fazla ortak noktaları olduğunu keşfettiler. Birlikte Küba Devlet Başkanı Fidel Castro'yu öldürme planı yapmalarından, bu iş için Kübalı tetikçi teminine, ardından Domuzlar Körfezi Harekatı için işbirliğine, Kennedy suikastinin Lee Harvey Oswald ve Jack Ruby aracılığıyla tuhaf bağlantılarına, Asya ve Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı ve para aklama işlerine varıncaya kadar bir dizi kirli ve şaibeli yakınlaşmayı kapsar hale geldiler. Artık CIA bütün perdelenmiş operasyonlarında mafyanın yardım ve desteğine daha fazla yer verirken, mafya da bu yakınlaşmayı devlet katında meşrulaştırıp avantajlarından yararlandı. Lucky Luciano'nun Great Meadow hapishanesinde Amerikan gizli servisleriyle başlayan flörtü, daha sonra özellikle mafya babaları Santos Traficante ve Sam Giancana'nın çabalarıyla sıkı bir ortaklığa dönüştü. Organize suç dünyasının babaları ile istihbarat dünyasının şefleri bütün bir soğuk savaş süresince devam edecek işbirliğinin temellerini attılar. Ulusal güvenlik diskuru adı altında şeytanla bile işbirliğinin mubah sayıldığı o günlerde söz konusu flört de normal sayılıyordu. Mafya o yıllarda birçok ülkede anti-komünist vurucu güç olarak harekete geçirildi. Birçok suikast, bombalama, katliam mafya içinden devşirilmiş katillere, kiralık mangalara yaptırıldı. Örneğin İtalya'da terör suçlarını komünistlerin üzerine yıkmak için düzenlenen bir dizi saldırı meçhul kalmıştı. Ama 1984 yılında bir trene yapılan saldırının arkasında neofaşist militan ve mafyanın mali işler sorumlusu Pippo Kallo olduğu ortaya çıkmıştı. Mafya ve Gladio iç içe çalışıyordu. Sıcak kestaneleri maşayla tutmak. Peki neden böyle olmuştu? Normalde karşı karşıya olması gereken devletle suç örgütleri nasıl oluyordu da iç içe geçiyorlardı? Aslına bakılırsa bunun her iki kesim açısından da makul gerekçeleri vardı ve karşılıklı çıkar anlayışına dayanıyordu. Öncelikle CIA o sayede, elinde zaten böylesi elemanları olmakla birlikte, gizli kalmasını istediği bütün pis işlerini mafyaya havale ederek sorumluluktan kurtulmuş oluyordu. Özellikle suikast uygulayacağı yerli veya yabancı liderlere karşı tetikçileri mafyanın profesyonel katiller ordusundan sağlıyordu. Böylelikle risk en aza indiriliyordu. Kazayla tetikçi yakalansa bile suç mafyaya atılıp CIA'nın olaydaki sorumluluğu sıfırlanmaktaydı. Mafya örtülü operasyonun üzerine örtülecek şaldı. Bütün kirli işler mafyaya havale ediliyordu. Birileri bunlardan herhangi birinde pis kokular sezse bile ispatlanması çok güçtü. CIA operatörlerinin adı bile geçmiyordu. Her şey karşılıklı kullanma zihniyeti çerçevesinde gayet kardeşçe gelişiyordu. Ayrıca mafyanın uluslararası ilişkileri de güçlüydü. Mafyacıların birçok ülkede bağlantıları vardı. Onlar sayesinde bazen istihbarat toplarlar veya örtülü operasyonlar için gerekli lojistik desteği sağlayabilirlerdi. CIA'nın ihtiyaç hissettiği tipte özel elemanlar bulabilir, Latin Amerika ülkelerinde yaptığı gibi buralardan cani karakterli, katliamcı paramiliter güçler sağlayabilirdi. Kısaca Siyah temiz kalmak için bütün kirli işlerini mafyaya havale ediyordu. Mafyaya gelince o da mevcut yakınlaşmadan kendi açısından epey karlı sayılırdı. Öncelikle devletin koruma kalkanı altına girmiş oluyorlardı. İşledikleri suçlarda yakalanmaları durumunda ulusal güvenlik gerekçesi adı altında bir telefonla serbest kalıyorlar, mahkeme önüne çıksalar bile sihirli bir el tarafından beraat ettiriliyorlardı. Başta uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetleri olmak üzere arabaları gümrüklerden ya da kuryeleri havaalanlarından aranmadan geçebiliyorlardı. Mafya gizli servislerle ilişkisi sayesinde birçok imtiyaz elde edebiliyordu. Yapılan bütün bu iyilikler ve görmezden gelmeleri mafya bir başka hizmet ile nasıl olsa ödeyecekti. Kirli bir al gülüm ver gülüm ilişkisiydi bu. Siyah mafya uyuşturucu ticaretinde el ele. Bu fazlasıyla sıkı fıkı olmanın doğal sonucu zamanla devlet görevlilerinin de yozlaşmasını ve ahlaken çürümelerini getirdi. Mafyanın pastasından pay almaya ve ekonomik faydalar elde etmeye başladılar. Özellikle uyuşturucudan gelen tatlı paralardan Siyah görevlileri de nem alanmaya başladılar. Dünyanın birçok bölgesinden getirilen uyuşturucular veya kaçak silahlar, Siyah'a ait uçaklar ve pilotlar sayesinde gümrüksüz geçiş avantajlarını kullanarak mafyanın mallarını taşıyorlardı. Dipnot, eski Siyah ajanı M. Del Rosario'nun beyanına göre Siyah ve ordu mensupları Güneydoğu Asya'daki Long Tieng askeri üssünde bir eroin imalathanesi bile kurmuşlardı. Ayrıca Siyah bu iş için Laos'ta Continental Air Service diye bir de uçak şirketi kurmuştu. Ayrıca Vietnam ve Tayland'daki üslerden de sandıklar içinde düzenli eroin sevkiyatı yapılıyordu. Bu işlerde kullanılan diğer bir şirket ise Air America idi ve sonradan deşifre oldu. Mafya ülkeye bu kadar rahat uyuşturucu sevkiyatı yapabilmesini tamamıyla Siyah'ın koruyucu kanatlarına borçluydu. Üstelik bu taşıma birkaç çuvalla sınırlı değildi. Güvenli yollarla onlarca ton uyuşturucu altın üçgenden Amerikan sınırları içine sokulabiliyordu. Altın üçgen bu kadar önemli bir uyuşturucu merkezi olmasını da CIA'ya borçluydu. 1960'ların başlarında CIA'nın bir başka büyük operasyonu nedeniyle dünya eroin üretiminin büyük bir bölümü Güneydoğu Asya'ya kaydı. Siyah milliyetçi Çin birliklerini komünist Çin'i istila için eğitiyordu. Operasyon başarısız olunca Burma'nın kuzeydoğusuna yerleşen bu güçler köylüleri korkutup kendileri için afyon yetiştirmeye zorlayarak dünyanın en büyük afyon üreticisi oldular. Altın üçgen diye bilinen bu bölge dünya afyon üretiminin liderliğini sürdürüyor. Dipnot, Mark Zeppesauer, Siyah'ın büyük operasyonları, kaynak yayınları, sayfa 73. Amerika ayağını ise Santos Traficante yürütüyordu. Bir zamanlar Havana'ya kadar uzanan kumar ve uyuşturucu ticaretini Mayor Lansky, Lucky Luciano, Frank Costello şebekesi ile birlikte yürüten Santos Traficante'nin bir ayağı şimdi Uzak Asya'ya kadar uzanmıştı. Bir zamanlar Castro casusu iken Castro'yu Siyah için öldürme anlaşması yapan Tampalı gangster Santos Traficante, şimdi Çin'in beyaz eroininin ve General Wang Pao'nun en büyük müşterisiydi. Shackley'nin Kennedy'nin ölümünde rol oynamış bir adamla iş yapan bir afyon kaçakçısıyla çalışması Siyah'da kimseyi rahatsız etmiyordu. Dipnot, Joseph J. Toronto, Siyah'ın gizli tarihi, sayfa 412. Siyah'ın işe karışmasıyla dünya afyon üretiminde adeta patlama yaşandı. Bunun yanı sıra birçok Amerikan askeri ülkelerine geri döndüklerinde artık uyuşturucu bağımlısıydılar. Tabii Siyah'ın mafyadaki ortakları onları hemen karşıladılar ve iç pazarda eroin sıkıntısı yaşamamaları için ellerinden geleni yaptılar. Uyuşturucu üretimi ve dağıtımı Siyah'ın işe karışmasıyla birlikte tam 10 kat artmıştı. Diğer bir deyişle Amerikan toplumunun ve gençliğinin uyuşturucu ile zehirlenmesinde Siyah aktif rol sahibiydi. Amerikalı aydın Michael Parenti bu durumu şöyle belirtiyor. Bazı kimseler şakayla Siyah'ın Capitalism's International Army, yani kapitalizmin uluslararası ordusu sözlerinin kısaltması olduğunu söylemektedir. Başka bazılarına göre ise Cocaine Import Agency, yani kokain ithalat örgütü kısaltmasıdır. Bu örgüt 1960'ların başlarında Laos'ta her iki isme de uygun olarak çalıştı. Sia'nın Meo kabilesine anti-emperyalist, anti-kapitalist Patet Lao'ya karşı savaşan, bir ordu haline getirmedeki en büyük kozu, Meo'nun nakit para getiren afyon ürününü uzak köylerden çıkarıp, Sia tarafından işletilen Air America hava yolu ile belli başlı pazarlara nakletme imkanına sahip olmasıydı. Bu hikaye açığa çıkmaya başladığı zaman Sia Meo'nun Air America ile afyon naklettiği konusunda bilgili olduğunu itiraf etti ve nakliyatı durdurmaya çalıştığını fakat bunun pek de kolay olmadığını ileri sürdü. Oysa Sia pilotları daha sonra amirlerinden yüklere müdahale etmemeleri yolunda emir aldıklarını bildirdiler. Alfred McCoy'un belgelediği gibi Güneydoğu Asya'da Sia tarafından desteklenen savaş ağalarının yaptığı kokain üretimi Sia'nın işe karışmasından sonra 10 kat artmıştı. Dipnot Michael Parenti, İmparatorluğa Karşı Kaynak Yayınları sayfa 110. Vietnam Savaşı esnasında ise durum o kadar iğrenç bir hal almıştı ki eroin paketleri Amerikan askerlerinin cesetlerinin içine yerleştiriliyor ve Sia ordu korumasında ülkeye sokuluyordu. Vietnam Savaşı sırasında doğu kıyısı morgu haline gelen Delaware'deki hava kuvvetleri üssü bir mafya cenneti oldu. Amerika'ya gönderilen uyuşturucular savaşta ölen ve ülkelerine gönderilen askerlerin tabutlarına gizleniyordu ve binlerce ölü vardı. Dipnot, Joseph J. Torrento, Sia'nın Gizli Tarihi, sayfa 414. Bu yolla gelen paralar Sia ajanı Michael Hand'in paravan olarak kurduğu bir Avustralya bankasına yatırılıyordu. Ayrıca kirli savaşın finansmanı fonları büyük ölçüde mafya ile yapılan uyuşturucu ticaretinden gelen gelirlerle sağlanıyordu. Laos'taki Hmong kabilesi mensubu 40 bin antikomünist gerillanın paraları bu yolla sağlanıyordu. Latin Amerika'da ise örneğin Nikaragua'da uyuşturucu ticaretini tümüyle Sia'nın ve mafyanın birlikte organize ettiği Somoza yanlısı kontralar yaptığı halde suç onlara karşı mücadele eden devrimci gerillaların üzerine atılabiliyordu. Sia zamanla Amerika'nın yüksek çıkarları adı altında mafyanın ve kendi cebinin çıkarını düşünür hale geldi. Sia'nın kriminal müttefikleri. Ancak Sia mafya yakınlaşması basit bir iş ilişkisi olmaktan ötede aslında stratejik bir ilişkiydi. Temelini ise Soğuk Savaş döneminin koşullarının belirlediği ilişkide anti-komünist kontr gerilla faaliyetlerinde mafyaya da yapacak işler düşüyordu. Birçok ülkede yükselen Amerikan karşıtı hareketler mafya ile sıkı işbirliği içindeki sağcı güçlerce kontrol edilebilir hatta ezdirilebilirdi. Bu dönemde birçok antikomünist örtülü operasyon siyasi görünümler altında mafya tetikçilerine işlettirildi. Sol aydınlara yönelik suikastler mafyadan sağlanan kiralık katillere yaptırıldı. O dönemdeki devlet siyasetçi mafya üçgeni tümüyle statükonun korunmasına yönelikti. Soğuk savaşın sıcak ilişkileriydi bunlar. Kısacası mafya mensupları istihbarat servislerinin birçok kirli işinde taşeron olarak kullanılırken mafya da bu sayede hareket alanını genişletti. Devlet korumasını arkasına alarak yaptığı hizmetler karşılığında yasal olarak zor duruma düşebileceği hallerden muafiyet kazandı. Özellikle Sia destekli uyuşturucu ticaretinde büyük ekonomik gelir ve pozisyonlar elde etti. Ancak belki de hepsinden önemlisi asıl birlikteliği sağlayan bu her iki gizli örgütün de zihniyet ve çalışma anlayışlarının benzer oluşundaydı. Soğuk Savaş'ın bitimine yani 90'lı yıllara kadar yaklaşık yarım asır boyunca çoğu durumda ayrılmaz ikili rollerini sürdürdüler. Çıkarları onları bir araya getirdi ve görünüşe bakılırsa halen de kopmuş değiller. 11. ayrımın sonu. Sayfa 137.